Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir Eğitim Konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün iki değerli konuğum var. Birisi daha önceki bir programımızdan tanıyacaksınız. Eğitim Birsen 4 No'lu Şube Başkanı Talat Yavuz Bey. Hoş geldiniz Talat Bey.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Ve diğer konuğum da Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mahmut Balta Bey. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
İyiyiz. Çok şükür.
Allah afiyet versin. Şimdi bugün Dünya Engelliler Günü. Mahmut Bey'i bu vesileyle davet etmiş olduk. Engelli çocuklarımız üzerine konuşalım. Genelde engelliler üzerine konuşalım diye. Talat Bey ise eğitimin her alanıyla ilgili, her alanını konuşabileceğimiz bir isim. Eğitim Birsen bir bölge başkanımız. Ama Talat Bey'le de öncelikle daha önce de bir vesileyle gündeme getirdiğimiz ücretli öğretmenler konusunu öncelikle özellikle konuşalım diye düşünüyorum. İsterseniz Mahmut Bey'le başlayalım. Bugünün özel gündemi olması sebebiyle. Şimdi biraz Mahmut Bey, siz bir özel eğitim meslek okulu müdürüsünüz. Kartal'da, değil mi? Kartal'da. Kartal'da. Biraz okulunuzdan bahsedin. Önce oradan biraz şey yapalım. Sonra genel engelli çocuklarımız veya engelliler konusunu biraz daha genel boyutuyla değerlendirelim.
Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Okulumuzun ismi Yakacık Kartal'da Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu. Okulumuza hafif düzey zihinsel engelli öğrenciler bulunmakta. Lise düzeyinde bir okul. Bu okulda biz
hafif düzey dediğimiz neyi?
Yani biz engellileri gruplandırırken, evet, zihinsel engelliler için söylüyorum, hafif düzey ve orta ağır düzey diye ikiye ayırıyoruz. Hafif düzey dediğimiz normalin bir veya iki tık altında olan çocuklar. Bunlar iş yapabilecek olan çocuklar. Yani iyi bir eğitimle bir meslek edinebilip o mesleğini okul bitiminde devam ettirip yani eli ekmek görebilecek olan çocuklar.
Evet.
Dolayısıyla biz bunlara hafif düzey zihinsel engelliler, evet, diyoruz. Zaten zihinsel engellilere eğitim veren iki tane okul türü var.
Evet.
Tabii bunlardan bir tanesi özel eğitim meslek okulları diye geçer. Yani benim şu anda olduğum okul gibi. Bir de özel eğitim uygulama okulları diye geçer. Bunlar biraz daha ağır olan, orta ve ağır dediğimiz, evet, çocuklara yönelik eğitim veren kurumlar. Şimdi bizim kurumumuzda
Türkiye'de bütün illerde var mı yani sizin kurum, benzeri kurum?
Türkiye'de illerin hepsinde yok ama yani şu anda işte 65 ilde var.
Evet.
Gittikçe tabii sayı da artıyor. Ama İstanbul'da her ilçemizde var.
Yatılı mı, gündüzlü mü?
Gündüzlü. Bunların özelliği şu: devlet tarafından servisleri ihale ediliyor.
Evet.
Devlet tarafından taşınıyorlar.
Evet.
Öğle arasında yine yemekleri devlet tarafından,
evet,
veriliyor. Ve bunlara okul içerisinde 3 ayrı kademede ders veriyoruz.
Evet.
Bir tanesi mesleki dersler. Bunlar atölyede meslek öğretmenleri tarafından verilen dersler.
Hangi meslekler mesela var? Mesela bizim, sizin okulda?
Bizim okulda mesela mobilya atölyesi var.
Hmm.
Yani çocukların o ahşapla uğraşmaları, ahşabı şekillendirmeleri.
Hem bir tür rehabilitasyon oluyor.
Aynen öyle. Çok rahatlatıyor çocukları ve inanılmaz eserler ortaya çıkıyor. Yani biz böyle kermes yaptığımızda falan,
evet,
gerçekten insanlar inanamıyorlar. Çok güzel eserler ortaya çıkıyor.
Usta eserler.
Tabii,
usta
aynen,
işi eser.
Aynen, usta işi eserler. Ve bunun neticesinde bu çocuklar o meslekte ilerleyenler. Biz her yıl yani 20 tane mezun veririz. Bundan 4 veya 5 tanesi mobilya sektöründe kalfa olarak işe başlar.
Kalfa olarak.
Aynen, hmm, öyle. Diğer bir atölyemiz kuaförlük atölyesi.
Hmm.
Kuaförlük atölyesinde biz daha çok ara eleman yetiştirmeye yönelik. Yani bunlar işte güzellik merkezlerinde, işte erkek kuaförlerinde çalışıyorlar ama daha çok hani ara eleman, yani makası getirip götürme, işte tarağı getirip götürme. Ama neticede o işi de öğreniyorlar.
Evet.
Ondan sonra bizim el sanatları atölyemiz var. Bu el sanatları atölyesi de çocukların çok farklı yönlerine hitap ediyor. Burada da özellikle çocukların şekillendirme ile ilgili. Yani özellikle işte boncuk, diğer mesela keçe üzerine çok güzel çalışmalarımız var o atölyelerimizde. Yani keçenin çeşitli türlerini getiriyoruz. Keçenin de o çocukların haleti ruhiyesi üzerinde çok olumlu etkisi oluyor. Yani onu yoğurmak, onu kesmek, ondan sonra şekillendirmek.
Ve bu, keçenin hani yoğurma şeyini de mi çocuklar
tabii
yapıyor?
Tabii, yani biz ham olarak getiriyoruz.
Ham geliyor.
Tabii. Getiriyoruz, çocuklar bunun üzerine.
O bayağı bir eskiden de Osmanlı döneminde
aynen
de varmış
öyle.
Değil mi? Biraz yani. Fizik de istiyor.
Fizik de istiyor. Zaten genelde güçlü kuvvetli çocukları oraya yönlendiriyoruz ve öğretmenlerimiz hepsi alan mezunu, yani işinde uzman olan kişiler, onların gözetiminde. Orada da işte keçe üzerine tablolar çıkıyor, keçeyle ilgili diğer şekiller çıkıyor. Bunlardan şimdi de görsel sanatlar var. Görsel sanatlarda da daha çok tablo yapımı, resim yapımıyla tabii. Daha çok yani biz o atölyelerimizi işte zanaat yönü ağır basanlar ve sanat yönü ağır basan çocuklar diye bölüyoruz. Onların orada çalışmaları devam ediyor. Bir de akademik olarak ders veren öğretmenlerimiz var. Bu akademik derslerimiz de Türkçe, matematik ve sosyal hayat diye 3 dersimiz var.
Burada, onu da iyi amaçlıyor.
O da şöyle.
Üniversiteye.
Tabii EKPSS diye bir sınav var. Engelli KPSS. Engelli KPSS'ye bizim raporu olan çocuklar girebiliyorlar. Dolayısıyla engelli KPSS'de çıkan sorular da akademik derslere dayalı sorular. O derslerde de başarılı olan çocuklar o sınava giriyorlar ve o sınavın neticesinde mesela geçen yıl 3 kişi bizde devlet kademelerinde yardımcı hizmetli olarak mezun olduktan sonra işe başladı.
Evet. O şekilde. KPSS onlar, yani devlet memuriyetine
tabii
geçiyor.
Normal KPSS'nin yanında EKPSS yani evet. Engelli KPSS.
Evet.
Bunların girdiği engelli KPSS.
Evet.
Yani bir yandan mesleğe hazırlıyoruz, bir yandan o sınava hazırlıyoruz. Üçüncü derslerimiz de beceri dersleri dediğimiz beden, müzik ve resim derslerimiz var. Burada da çocukların fiziksel becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.
Evet. Yani bu bir yandan fizik olarak çalışıyor, eli çalışıyor, gözü çalışıyor, bedeni çalışıyor. Bir de mesela rehberlik dersi gibi bir şey, psikolojik danışmanlık gibi üniteleriniz var mı?
Bizim şöyle, bizde rehberlik servisimiz var. Çok güçlü çalışır. Onun yanında bizim revirimiz var. Revirde bir hemşiremiz var. Bu çocuklar özellikle hani zihinsel, mental anlamda bir sıkıntı yaşadıklarında rehberlik servisiyle biz orada devreye gireriz ve rehberlik servisi onun çözümüne yönelik çalışır. Fiziksel anlamda bir sıkıntı olduğu zaman da revire yönlendiririz. Orada da hemşire gözetiminde çocuklarla ilgili çalışmalar yapılır.
Evet. Şimdi sizin okulu biraz tanıdık. Talat Bey'e geçelim. Talat Bey'in alanında bu engelli konusu nasıl gözleniyor? Çünkü yani engelli dediğimiz alan sadece hocamın belirttiği hafif dozda engel değil. Yani çok daha geniş bir engelli çocuklar dünyası var, değil mi? Yani mesela sağlıklı çocuklarla aynı ortamda yaşayan çocuklarımız var. Özel engelli okullar var bildiğim kadarıyla. Evet. Orada öğretmen konusu var. Benim bir yeğenim mesela Adana'da böyle bir okulda görev yapıyor. Birebir zannediyorum, değil mi?
Evet.
Bir öğrenciye bir öğretmen tayini tarzında. Nasıl sizin mesela öğretmen camiası içerisinde bu alan nasıl gelişiyor?
Şimdi bakanlığımız, daha doğrusu hükümetler, AK Parti iktidarları engelliler noktasında çok önemli hizmetler sundu.
Evet.
Bu çocukların tespit edilmesi, yani bireylerin tespit edilmesi, rehberlik araştırma merkezlerinde uygun tanının konulup okullara yönlendirilmesi, okulların fiziki anlamda engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenmesi, oluşturulması, işte rampaları, erişimi,
sıralar,
belki. Sıralar, işte ailelere yapılan yardımlar, işte engelli bireyin olduğu aileye yapılan yardımlar çok büyük imkanlar imkanlar sağladı. Hani bizim toplumumuzda engelli birey olan aile genelde işte kimse görmesin, duymasın, işte kapalı devre evde kalıyordu.
Hatta denir böyle engelli aile, yani o bakım yapanlar çok daha büyük zorluk yaşarlar falan diye.
Aile de yaşıyor. Bununla ilgili çok önemli mesafe alındı. Yani bu hakkı teslim etmek lazım. Normal bu engelli öğrencilerin, bireylerin sırf engellerine, engel türlerine göre okullar düzenlendiği gibi bütün okulların içerisinde OÇEM sınıfı dediğimiz, hani bu çocukların, işte siz biraz önce örnek verdiğiniz gibi, hani bir öğretmeni iki öğrenci veya bir öğrenci işte o tanısına göre bütün okullara bunlar açıldı. İşte bu teşvik edildi, zorlandı. Öğretmen sayısında bir yetersizlik var.
Değil mi?
Özel eğitim öğretmeni noktasında mezunlar yetmiyor. Ona yakın branşlardan öğretmenler, işte sınıf öğretmenliğinde bir dönem bu 4+4+4'e geçtiğinde sınıf öğretmeni fazlası işte belli seminerlerle oraya yönlendirildi. Bu da yakın bir zamanda kapanır. Çünkü atanamayan o kadar çok öğretmen olduğuna göre o zaman bu alanda eğitim alır diye oraya doğru yönlendirmek lazım ki o da yapılır diyor. Ben bu noktada yapılacak çok şeyler daha var.
Zor mu? Zor, bu öğretmenlik.
Zor bir öğretmenlik tabii. Ama biz bu çocuklardan hani böyle normalde işte bütün akademik başarı beklemiyoruz. Ne kadar sosyalleşirse, ne kadar hayatın içerisine katılırsa, ki Mahmut Hoca'nın okulda yıl sonlarında yaptıkları sergilere biz katılıyoruz. O çocuklar yaptıklarıyla gurur duyuyor, anlatıyor, yaptığı eserin başında duruyor. Çok da güzel şeyler yapıyorlar. İnsan şöyle diyor, hani hayatın bir parçası bu çocuklar var ve bu çocukları bıraktığınızda, eve kapandığında işte ailelere yük oluyor, topluma yük oluyor. Bir yeteneği varsa bazen bir alana yoğunlaşıp çok da başarılı oldukları
alanlar.
Kendilerini gerçekleştirdiği alanlar var. Ben bu anlamda yani eğitimimizin iyi giden yönlerinde bir tanesi, bunu
çok
teslim
güzel,
edelim.
Çok güzel, evet.
Bu noktada eskiden okul idarecileri böyle öğrenciler olduğunda, öğretmenler sınıfında böyle öğrenciler olduğunda rahatsızlık duyuyordu. Yani nereden geldi işte yük, diğer engel şey oldu. Şimdi bir duyarlılık arttı. Öğretmenler de bu noktada sahip çıkıyor. Okul idarecileri de sahip çıkıyor. Yetkililer de birebir takip ediyor. Aileler de bu konuda rahatladı. Ama hayatın zorlukları tabii zaten onların üzerinde var. Hani bir evde bir engelli bir birey varsa, doğal olarak o ailenin bir...
Devlet biraz onu paylaşmış oluyor.
Evet.
Değil mi?
Şimdi
o diyelim zorluk varsa onu paylaşmış oluyor. Evet. Şimdi az sayıda değil, yani %10 gibi rakamlar veriliyor. Evet. Bu farklı engellilik durumları söz konusu ama yani hakikaten bunları kendi haline bıraksanız belki atıl bir varlık haline gelecek bu çocuklar. Yanlarında kendileriyle beraber ailede de belki bu zorluklar sebebiyle bunalma olacak. Şimdi hakikaten alan açtığınızda bir de şey var bildiğim kadarıyla, bu karma sınıflar değil mi? Nasıl alıştırma yapılan sınıflar mı? Doğru mu söylüyorum?
Şöyle, bazı öğrencilerimize rehberlik araştırma merkezlerinde işte normalde sınıf düzeyinin altında kalmış, işte bir test yapılsın, bir uzman denetiminden, gözleminden geçsin diye okulda sınıf öğretmenlerimiz veya ailelerinin talebiyle rehberlik araştırma merkezinde çocuklar incelemeye alınıyor. Raporun bir düzeyi çıkıyor. Mesela kaynaştırma öğrencisi.
Kaynaştırma öğrencisi
raporu
doğru
verilirse,
ifade o değil mi?
Bu öğrenciler normal öğrencilerin içerisinde işte her sınıfta en çok iki öğrenci olacak şekilde birçok dersi orada yapıyor. Ama öğretmen arkadaş ona kendi bireysel eğitim programı da hazırlıyor sınıfın dışında. Bu çocuklar kendi normal sınıf düzeyinde bazı derslerden yararlanabiliyor. Eksik kısımlarında öğretmen arkadaşlar, ki o yönetmeliği tanımlarmış, onu yapmak zorunda öğretmen arkadaş. Ona biz kaynaştırma öğrencisi diyoruz.
Nasıl oluyor? Oradaki başarı ne? Yani hani o kaynaştırılan öğrencinin psikolojisi nasıl? Diğerlerinin psikolojisi nasıl? Uyum nasıl? Kaynaşma nasıl?
Çocuklar o şeyi görüyorlar. Hani arkadaşlarının o durumunu, onun hani biraz daha kendilerinden geç öğrendiğini. Hatta bazen ben sınıf öğretmeniyim. Öğretmenlik yaptığımız dönemlerde de diğer çocuklar ona yardımcı olmaya çalışıyor. O şey oluşuyor.
Bazen çocuklar, şöyle bir şey olur biliyor musun? Yani çocuk zalimliği yani böyle hani ezer falan böyle
o biraz olmuyor. Daha az ama şu an günümüzdeki çocuklar artık bu televizyonlarda kullanan işlenmesi işte bu kamu spotları hani bir yardımlık oluştu. Genelde o öyle kabul ediyorlar ve yardımcı olmak üzere. Benim gözlemim o. Çok hani güzel. O yönüyle çocukların o saf duyguları biraz daha ön plana çıkıyor. Bu öğrencilerin hani biz akademik anlamda hani sınıfta bırakılmıyor zaten. Geçiyorlar sınıflarını. Yönetmelikte öyle bir şey. Hani olabildiğince sosyalleşsin. Hayatın bir parçası olsun diye. Başarılı olan çocuklar da var. Mesela kaynaştırma raporu alıyor. Belli bir sınıf düzeyinde başarı gösterdiğinde tekrar rehberlik araştırma merkezlerine gidip o kaynaştırma raporu kaldırılabiliyor. Normal bir şeyde gidebiliyor.
Ha, güzel.
Yani o değişimi de okul idaresi öğretmen takip edip tekrar o öyle bir hakkı var.
Size bir de bu konuda şunu sorayım. Yani bu diyelim ki özel eğitim veren öğretmen, onların sorunları size ulaşıyor mu? Yani ne tür sorunları var?
Arkadaşlarımızın tabii her branşın kendine özgü zorluğu var. Bu arkadaşlarımızın da tabii daha ileri işte bazen öğrenciler darp ediyor. Ondan sonra aileler işte bu öğrencilerin devamlılığı noktasında sıkıntılar oluyor. Servisleri indirme bindirme hayatın normal zorluğu var. Bu arkadaşlarımızın en büyük talebi dönem dönem heyetlerinde bizi ziyaret edip bizim şu problemimiz var. Sendika olarak bunları gündeme getirin. Talebimiz şudur diye. Şimdi bu alanda alan mezunu öğretmen az olduğu için işte diğer branşlardan dönem dönem bakanlık doğal olarak buradaki ihtiyacı karşılamak için alan değişikliğini açıyor. Bazen işte okullardaki ihtiyacı karşılayabilmek için işte 4 yıllı fakülte mezunu kim varsa orada görevlendiriliyor. Bu doğal olarak diyorlar ki bu alan mezunu öğretmen arkadaşları yol açılsın. Şimdi bu kadrolar boş ama mezun olanların önü kapanacak. Yani bu alandan mezun öğrenciler atanamayıp kenarı beklerken diğer branşlardan buraya atama olduğunda yani herkesin yapacağı iş değil bu. Şarkı daha öncelikli bir iş değil ama mi? Biraz zamana ihtiyaç var. Hani eğitim fakültelerinin bu alanda mezunlarının artması. Bunu söylüyorlar. Tabii bu hani iş zorluğu denen bir kavram var. İş güç. Haklar verilebilir. Hani özendirilecek haklar verelim. Çünkü bayağı bir sıkıntılı dersler yapıyorlar. Bu talepleri geliyor. Bu arkadaşların tabii yaptıkları iş daha hassas bir iş. Öğrenciler daha zor.
Bilmiyorum. Belki şöyle bir şey. Yani bir öğretmenin hayatında yıl içerisinde belli zamanlar bu tarz bir öğretmenlik yapılsa hani sabır eğitimi vesaire açısından yani öğretmene katkısı itibariyle de
sınıf öğretmenleri yakın aslında. Mesela tabii. Birinci sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği aşağı yukarı
doğru birinci sınıf
alana yakın öğretmenlik. Dediğiniz hani doğru hani öğretmen öğrenci arasındaki hani o birbirini anlama o işte duygusal bağ bu alt düzeydeki ve işte bu özel öğrencilerin olduğu sınıflarda daha önem kazanıyor.
Evet. Çok teşekkür ederim. Yeniden Mahmut Bey'e değerli dinleyiciler bugün iki konuğum var. Yeniden anons edeyim. Kimler konuşuyor bu şey olmasın merak konusu. Birisi Kartal Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mahmut Balta hocamız. Diğer konuğum da Eğitim 1sen 4 Noğlu Şube Başkanı Talat Yavuz Bey. Engelli engeller konusunu oradan başladık eğitim konuşmalarında. Engelli öğrenciler, çocuklarımız da bir hayli yekün oluşturuyor. Mahmut Balta Bey böyle bir engelli okulu yönetiyor. İlk bölümümüzde kendi okulu hakkında bilgiler sundu bize. Şimdi biraz daha genel konuşalım diyorum Mahmut Bey, bilginiz vardır. Bu yani eğitim noktasında hangi alanlar ortaya çıkıyor? Mesela otistik çocuklarımız var, yani zihin engelli, görme engelli vesaire gibi. Bir de mesela benim bildiğim görmüyor olmasına rağmen akademik kariyer yapan insanlarımız var, değil mi? Yani bazı engeller bazı başarıları elde etmeye engel olmuyor yani. Evet. Engel olmuyor. Biraz o azim, işte bir NTV'nin radyo kanalı var. Orada Engelsiz diye bir program var. Ben onu zaman zaman dinliyorum. O programda da engeli aşan engelliler, yani ve diyelim ki kolları yok, bacakları yok ama dünya yüzme, yani engelliler, evet, yüzme yarışmasında derece alıyor, birinci oluyor, şampiyon oluyor. Yani farklı alanlar var. Yani bunların hepsi de mesela bir antrenörün eğitimi. Şöyle bir şey programa rastladım. Mesela görmeyen bir antrenör görenlere basket öğretiyor. Bir de gören bir antrenör görmeyenlere basket öğretiyor. Şimdi o kadar uyumsuz bir şey ki, değil mi bu? Yani top atacaksınız, pas atacaksınız, potaya şut atacaksınız ve hepsi bunların görmeyle alakalı bir şey. Ama görmüyorsunuz. Demek ki öğrenilebilir, kabul ediliyor ki bu alana emek veriliyor. Neler görüyorsunuz? Yani ne tür eğitim alanları var?
Şimdi değerli hocam, biz öğrencilerimize farklı gelişen bireyler diyoruz.
Çok güzel.
Yani onların bir gelişim süreci var.
Evet.
Ama bizden biraz daha farklı bir gelişim süreci,
evet,
var. Dolayısıyla eğitimlerinin de o gelişim süreçlerine uygun olması lazım.
Bir de şu, affedersiniz sözünüzü kesmeyeyim. Yani mesela görme engelli oluyor da farklı bir alanda görenden daha farklı becerileri oluyor. Tabii. Yani ezberleme, hafıza.
Başka bir yetisi çok daha.
Başka bir yetisi oluyor.
Önde, evet, olabiliyor. Biz şöyle tanımlıyoruz. Yani diyoruz ki hazırlığınızı yaptınız.
Evet.
Siz gideceğiniz yer işte soğuk bir memleket. Finlandiya. Ona göre her şeyinizi hazırladınız. Bavulunuzu ona göre hazırladınız. Uçağa bindiniz. Ama uçak gelip sizi Finlandiya yerine Afrika'da indirdi. Somali'de indirdi.
Sahra çölünde indirdi.
Evet, indirdi. Şimdi bütün hazırlıklarınız ona göreydi. Ama evet, indiğiniz yer farklı bir yer.
Çok güzel.
Valizinizdeki malzemeler de ona göre. Şimdi oraya indiniz. Evet. Afrika'ya indiniz. Ne oluyorsun? Bir anda şaşırıyorsunuz. İşte farklı gelişen bireyleri de biz bu şekilde tanımlıyoruz.
Bir tür survivor.
Evet.
Evet.
Eğer ki biz, yani bu indiğiniz yerin aslında güzellikleri var, hoşlukları var ama alışkın olmadığınız özellikleri var. Şunları yaparsanız buraya da alışırsınız, burası da güzel diye öyle bir eğitim verirsek bu çocuklar zaten istenilen şeyleri yaparlar belli bir seviyeye kadar. Mesela burada öğretmen kavramı öne çıkıyor. Özel eğitim öğretmeni. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Bütün öğretmenliklerde pedagojik formasyon dediğimiz alan bilgisi birinci sırada başat bilgidir. Yani bir coğrafya öğretmeni öğretmen olmak istiyorsa coğrafya bilgisinin öğrencilere anlatabilecek yeterlikte olması lazımdır.
Nasıl anlatacak? Evet.
Evet, ama özel eğitim öğretmenliğinde birinci sırada ne vardır biliyor musunuz? Sabır vardır.
Hmm.
İkincisi de şefkat vardır.
Çok güzel.
Üçüncü sırada merhamet vardır, sevgi vardır, ondan sonra alan bilgisi vardır.
Evet.
Yani bir öğretmen ne kadar alan bilgisine sahip olursa olsun özel eğitimde. Evet. Sabır, şefkat, merhamet, sevgi eğer bunları tam olarak bünyesinde barındıramıyorsa onun özel eğitim öğretmenliğinde sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani öyle
bir adanmışlık.
Kesinlikle. Yani öyle çocuklar ki biz onlara melek diyoruz. Yani bir çocuk düşünün geliyor mesela sabah bir öğretmenine, okul müdürüne ben bugün seni sevmedim diyebiliyor yani. Çok çünkü yal. Ya şöyle anlatıyorum ben. Mesela bizim çocuklar melek diyorum. Niye diyorlar? Ya diyorum ki ya hayatında yalan söylemesini bilmeyen bir insan ne olur melek olur yani. Yani neyse onu söyle ve bunların
yani politika yapmıyor sizi.
Yok yok.
Sevmiyorsa
aynen öyle.
Diyelim sevmedim diyor. O kadar net.
Kesinlikle. Ve bunların eğitim süreçlerinde çok önemli bir faktör de aileleriyle beraber işin içine kadar. Yani geçen hafta bir velimin bana söyleyip de beni çok böyle derinden etkileyen bir şeyi size söyleyeyim. Çocuğu 20 yaşında Ahmet Bey. Dedi ki bana bu çocuk doğduğu günden beri yani 20 yıldır ne kimse beni evine misafir alıyor.
Allah
ve
Allah.
Ne kimse benim evime misafir olarak geliyor. Allah. Şimdi o sosyal o
dışlanmışlık
o travmayı düşünebiliyor musunuz? Ya. Yani ve bu çocuğun ailesi. Yani biz eğitimde engelli çocuklarla beraber ne yapıyoruz? Ailelerini de rehabilite ediyoruz. Şimdi bizim mesela veliler geliyor. Çocuklarını okula bırakıyor. Birçoğu geri gitmiyor. Okulda bekliyor. Biz ne yapıyoruz?
Yani çocuğu, okuldan çıkmasını mı bekliyor
tabii
çocuğu?
Yani orada biz ne yapıyoruz? O çocuklara yönelik, velilere yönelik halk eğitimle iletişime geçip onlara da orada bir kurs açıyoruz.
Çok güzel.
O veliler de orada bir şekilde rehabilite oluyorlar. Yani gerçekten bu böyle çok özel bir alan. Şimdi engelli mesela sorunları da o kadar farklı ki yani bir görme engelli vatandaş ile işitme engelli vatandaşın sorunları tamamen birbirinden farklı.
Evet.
Yani çalışırken onların kendi özel alanlarına göre çalışıp onların engellilik durumlarını hesaba katmak lazım. Şimdi zihinsel engelli bireyler mesela zihinsel evet. engelli bireylerle çalışırken onların özellikle gelişim süreçlerinde materyal çok önemli. Yani bizim eğitimde şu anda yaşadığımız en büyük sıkıntı onlara yönelik eğitim araç gereci bulma noktasında. Çünkü eğitim materyalleri normal gelişim sağlayan öğrencilere göre yapılıyor. Özel eğitim için biz kendimiz mesela okulda bahsettiğim tabii mobilya atölyesinde çünkü çocuklar çalışırken öyle bir şey ki yani çıkardığı ürünle siz neden hoşlandığını, neyle zaman geçirirken mutlu olduğunu veya öğrendiğini tespit edebiliyorsunuz. Onlara yönelik çalışma yapıyoruz mesela şu an.
Ya iş kazalarını önlemek de sanıyorum evet. ki burada önem kazanıyor. Kesinlikle. Yani bu tür çocukların eğitiminde değil mi?
Ya zaten bizim onlar için kullandığımız makineler de özel makineler. Ve tamamen hocaların gözetiminde olduğu için yani o konuda çok...
Böyle ne tür okullar var? Yani sizin okulunuza benzer yani bu özel çocuklarımız için ne tür okullar var?
Evet yani
Türk eğitim sistemi evet, içinde.
Zihinsel engelli bireyler için biraz önce bahsettiğim evet. iki okul türü var. Onun dışında işitme engelliler için okul var. Görme engelliler için var ama bunların tabii sayıları çok fazla değil. Yani bunlar genelde yatılı okullar. İşitme engelli olanlarda, görme engelli olanlarda yatılı okullar. Ve diğer yani uzuvlarında sıkıntı olan engelli bireyler için daha çok biraz önce bahsettiğiniz gibi okuldaki kaynaştırma yoluyla eğitim. Yani onun çok faydası oluyor. Mesela biraz önce sizin bahsettiğiniz işte öğrencilerin birbirini, şimdi onlara biz akran zorbalığı diyoruz. Bu akran zorbalığı dediğimiz şey normal öğrenci arasında çok yaygındır. Yani evet. öğrenci özellikle ilkokul öğrencileri.
Cinayetler oluyor mesela. Tabii, yani zaman zaman medyaya yansıyan lisede işte şu sebeple bu sebeple yani, akran zorbalığı.
Akran zorbalığı öyle. Ama şeyde mesela bu öğrencilerin kendi okullarındaki o engelli öğrencilere karşı tavrı çok farklı oluyor. Onları sahipleniyorlar. Onlara yardımcı oluyorlar. Aslında o tür sınıflardaki mesela engelli bireyin olduğu, kaynaştırma öğrencisinin olduğu sınıflardaki öğrencilerdeki şey olumlu davranışlar da artıyor. Bir nevi pekiştireç görevi görüyor. Tabii.
Ve o çocuklar, belki o hani sabır, şefkat, merhamet, sevgi dediğiniz şey değil mi?
Aynen öyle. Yani birbirlerine yaptıkları şeyleri kesinlikle o arkadaşlarına yapmıyorlar. Onları koruyorlar. Ve bu o çocuğa ayrı bir artı sağladığı gibi sınıfın diğer bireylerine de bir faydası oluyor.
Evet. Şimdi Talat Bey'e geçeceğim ama sizden başlayalım. Sizde ücretli öğretmen var mı?
Bizim özel eğitimde maalesef. Yani en çok ücretli öğretmenin olduğu alan özel eğitim.
Allah alanı, Allah.
Özel eğitim alanı. Çünkü mezun maalesef
yeterli
ölçüde değil. Dolayısıyla yani bütün okullarda hani bizim diğer İstanbul içindeki diğer okullara göre bizim nispeten daha az ama şunu biliyorum. Hani bir İstanbul'un bir ilçesindeki bir özel eğitim okulunun bütün öğretmenlerin özel eğitim ücretli öğretmen olduğunu biliyorum.
Allah Allah.
Müdür tek, kadrolu
tek,
müdür yardımcısı, onun dışındaki bütün öğretmenler, 25'e yakın öğretmen var. Hepsi ücretli öğretmen.
İlginç işte, İstanbul bu. İstanbul bu. Şimdi o benim konuştuğum okulun müdürü 50 kişilik sınıflarımız var demişti. Yani hani diyoruz ya mesela 35 kişi geçmeyecek sınıflar falan ama İstanbul'da 50 kişilik sınıflar var. Şunu da size sorayım. Siz oranın müdürüsünüz. Mesela o ücretli öğretmenlerin ne tür sorunları ulaşıyor size? Çözebiliyor musunuz? Evet. Nasıl çözüyorsunuz?
Yani bir kere ücretli öğretmenin yani orada bir statü olarak hani diğer öğretmenler nezdinde bir olumsuz durumu söz konusu kendi açısından. Yani yaptığı iş aynı iş diğer arkadaşlarıyla.
Evet.
Ama aldığı ücret maalesef onlardan çok farklı. Bir de sadece ücret bazında düşünmemek lazım. Yani aldığı eğitim de aynı eğitim. O da üniversite mezunu.
Diyelim aynı okuldan mezun
aynen
oluyor.
Aynen öyle.
Birisi kadrolu hale gelebilmiş, birisi gelememiş.
Gelememiş. Ve bu o öğretmende ciddi anlamda hani moral motivasyon eksikliğine, bozukluğuna sebep olabiliyor. Bir de yani sadece hani ücret anlamında değil, diğer hiçbir hakkı yok yani.
Evet, evet.
Yani normal gelip orada.
Yani siz bir çözüm bulabiliyor musunuz bunlara? Yani mesela takviye gibi, şu gibi, bunun var mı statüsü bilmiyorum ama.
Ya biz okul yönetimi olarak hani kendi okulumuzda biz mümkün mertebe hani onları motive edici, morallerini yükseltici, yani diğer öğretmenlerimize hangi görev veriyorsak o görevi onlara da vererek yani onların hiç, birbirlerinin hiçbir farkının olmadığını hissettirmeye çalışıyoruz.
Evet.
Ama onun dışında hani diğer açılarda
akçalı de, işlerde bir şey,
şey yapamıyoruz.
Evet.
Yani şey yapma şansı
şimdi
olmaz.
Talat Bey'e geçelim. Tam sizin konunuz bu Talat Bey. Yani ücretli öğretmenler sorunu nasıl bir sorun? Eğitim bir senin gündemine geldiği boyutta nasıl bir sorun?
Şimdi bakanlığın norm kadro yönetmeliği var.
Evet.
Her sene bütün okullar öğrencilerini aldığında öğretmen ihtiyacı ortaya çıkıyor.
Evet.
Türkiye'de her yıl işte bir hesaba göre ortalama 120 bin öğretmen açığı var. Doğal olarak bu öğretmen açığını bakanlık hepsini birden atayamadığı için veya atamadığı için bu açığı ücretli öğretmenle karşılamaya yoluna gidiyor. Böyle bu problem uzun yıllar devam edince de ücretli öğretmen gerçeği, ücretli öğretmen tanımı, ücretli öğretmenlerin maaşları, sigorta durumu, yıllardır konuştuğumuz konular. Şimdi ücretli öğretmen dediğimizde veya vekil öğretmen, eskiden vekil öğretmenlik vardı. Hani vekaletten çalıştığı öğretmenin kadrosundaki maaşını alıyordu, ek dersini alıyordu. Şimdi ücretli öğretmenliğe dönüştü. Biz bazen şöyle diyoruz. Yani işte bir vekil doktor var mı? Veya işte vekil polis var mı? Polisin vekili yok, niye öğretmenin var diye tartışıyoruz. Bir sistem arıza veriyor. O sistemin arızası üzerine bir sistem daha geliştiriliyor. Ve o bir sistem haline geliyor. Şimdi 120 bin öğretmeni doğal olarak maliye işte kadro tesisinde bulunamıyor. Bir devlet politikası haline gelmiş. Hepsini bir kere de atasa mezunlar, atanamayan öğretmenler biraz daha işte atanma hakkını kaybediyor. Bir politika haline gelmiş.
Yani bu diyelim ki 120 bin boş kadro var şu anda. devlet yeni mezunlar için birazını bekletmiş
oluyor aslında. Ama biraz da şartlardan işte
bir de maliyenin
maliyenin işte kadro tahsis edemiyor. Evet. Doğal olarak ülkenin ekonomik dengeleriyle ilgili bir tarafı da var. Ama ücretli öğretmenlik hani çözüm burada. Yani 120 bin öğretmenin tamamı atansa ve şu anda bütün alanlarda yeteri kadar belki şey var. Hani belki birkaç branşta özel eğitim öğretmenliği, rehber öğretmenlikte bir dönem vardı eksik, işte yabancı dil öğretmenliği falan. Bunlar tamamen atılsa bu sefer sistem şuna dönüşecek. Hani bir öğretim yılında işte genelde Haziran ayında, Temmuz ayında emeklilik hakkı veriyor öğretmenlere bakanlık. 20 bin öğretmen emekli olduysa 20 bin öğretmen, Türkiye'nin büyümesinden, öğrenci sayısının artmasından kaynaklı 3-5 bin öğretmen dahil her sene o civarda emekli olan ve büyümeden
o kadar öğretmen
öğretmen atamış olacak. Bu olur mu? Olur. Yani bu olursa ücretli öğretmen kavramı kalmaz. Ama madem böyle bir sistem var, bu tespiti yaptıktan sonra biz ücretli öğretmenlerin durumlarını konuşmaya başlıyoruz. Devlet şu anda eğitime önem veriyor. Bakanlığımız işte eğitimde başarı arıyor. Ama ücretli öğretmenlere verilen maaşa baktığımızda eğitime verdiğimiz değerde baktığımızda arada büyük bir çelişki var. Şimdi bir öğretmen, ücretli öğretmen haftada işte ayda 120 saat derse gitse alacağı para dediğiniz gibi hani 1450 ile 1600-1650 lira civarında, ki orada hani işte eşli çalışan çocuk sayısı falan da devreye giriyor. Ama asgari ücretin altında
para
alan öğretmenler var. Sigortası yarım yapılabiliyor. İşte tatil günleri veya işte derse giremediği günler sigortasından da oluyor. Yani mevsimlik işçi çalıştırmak gibi bir şey. Eğitim alanında bu kavram çok absürt duruyor.
Evet.
Yani bakanlığın bu noktada olabildiğince, belki hemen akşamdan sabaha bunun çözümü olmaz ama olabildiğince az öğretmen, şu anda her yıl ortalama 100 bin öğretmen ücretli öğretmen olarak çalışıyor. Bu arkadaşlar hani ücretli öğretmen deyince tamamen öğretmenliğin dışında başka meslek veya başka okul mezunlarının burada, bu arkadaşlar öğretmen.
Evet.
Bu arkadaşlar atanana kadar ücretli öğretmen, atanınca öğretmen. Şimdi sadece atamayla ilgili bir şey ama işte hani atanamadığı için arkadaşımız doğal olarak ne yapıyor? Hani bir işte kurslara gidiyorlar, KPSS kurslarına, ailelerinin durumları var. Doğal olarak hayatın kendi zorlukları içerisinde para ihtiyacı var, çalışmaya
yani
ihtiyacı
İstanbul'da
var.
Yani İstanbul'da 1600 lira azami değil mi? En fazla.
Evet.
Ya 1600 lira bir öğretmen için nedir yani?
İşte yol,
ya nasıl geçinir? Yol vesaire.
İşte ailesinin yanında kaldığını düşünerek ailesine yük olmadan kurs parasını veriyor gibi. Çünkü arkadaşlardan biz biliyoruz hani aynı anda hafta sonu kurslara gidiyor. Ücretli öğretmenlik yapıp onun ücretini karşılıyor. İşte
bu 100 bin büyük rakam değil mi?
Büyük rakam.
Şimdi bu yani, büyük rakamın mesela sorun olarak görüyor mu? Yani şöyle de sorabiliriz. Yani bir ücretli öğretmenin psikolojik durumunu önemseyecek bir sorun olarak gündeminde mi mesela devletin, bakanlığın, yani nasıl
gündeminde
bakıyor? Dememek
bir,
mümkün değil.
Gündemindedir mutlaka ama çözüm noktasında bir şey yapılıyor mu? Yapılmıyor. Ama en azından bir öğretmen çalışırken bizim orada sendika olarak şunu teklif ediyoruz. Hani bir öğretmen işe aldığınızda bir kere ona ek dersine, gireceği ders saatine bakmadan asgari ücreti ver. Sizin kendi kuralınız zaten.
Değil
devletin
evet,
kuralı.
Tabii.
Ondan sonra üzerine girdiği ek dersin parasını ver ki en azından 2000-3000 lira civarında bir para alsın.
Evet.
Yani işine de yarasın. Belki işte hayatını biraz daha kolaylaştırsın. Bir de eğitime verdiğiniz değeri şimdi birçok meslek sahibi, çok mesleğinde çok önemli bir yerlere gelmiş kişiler eğitimle ilgili konuştuğunuzda ben zamanında ücretli öğretmenlik yaptım diyor. Yani o da bir paye aslında. Ama şimdi öğretmen arkadaşımız eğitim aktivitesi
paye de zannediyorum mazlumiyetin payı.
Şimdi öğretmen arkadaşım.
Yani ben 28 Şubat döneminde şunu yaşadım
evet,
der gibi bir şey
onun
yani.
Onun gibi bir paye. Ama ücretli öğretmen arkadaşlarımızın hani ben okul idareciliği yaptığımız dönemden de hatırlıyorum. Çok mükemmel işler çıkaran ve başarılı başarılı öğretmenler de var. Ama en azından çalıştığı dönemdeki motivasyonu, önünü görmesi, bu anlamda devletin ben çalıştırıyorum ve hakkını veriyorum. Ama şu anda kadrolu atamamda sıkıntı var. Bunu da peyderpey aşağı doğru çekiyorum. İşte her sene ücretli öğretmen görevlendirmesinde 10 bin azaltacağım gibi politika geliştirip
şimdi
çözüme doğru götürmek lazım.
Mesela bu taşeron işçiler sorunu biliyorsunuz bir sorun olarak gündeme geldi ve işte sorun büyüyünce yani işçilerin sesi biraz fazla çıkmaya başlayınca çare de arandı yani. Şimdi bu biraz taşeron işçi şeyinde oluyor. Yani taşeron işçinin problemi neydi? Normal kadrolu işçiden daha düşük ücretlerle çalışabilir olmasıydı. İşsizlik var, adam buluyorsunuz. Değil mi? Yani bir Türkiye'nin sorunu işsizlik var. Dolayısıyla ne bulursam çalışırım diyecek bir insan kütlesi oluşuyor. Benzeri bir şeyi öğretmenlik için ama hakikaten öğretmenlik bu yani değil mi? Şimdi o nasıl bir psikolojiyle okula geliyor, derse giriyor, çocuklarla muhatap oluyor. Yani siz iyi dediniz yani büyük şey iş başaran ücretli öğretmenlerimiz var diye.
Şimdi hani çalışma hayatının zorlukları, gelecekteki riskleri nedir diye konuştuğumuzda robotlar işte bundan 20 sene 30 sene sonra çalışanların yerini alacak, sendikal hayat daralacak gibi biz böyle değerlendirmeliyiz. Bu meslek hiçbir şekilde robotlar yapacağı bir meslek değil. Bu meslek daha çok yatırım yapmayı hak eden bir meslek.
Şey demişler biliyor musun? Buraya geldiniz. Hani robotlar insanların yaptığı hangi şeyi yapamaz?
Evet.
Ne veremez? Mesela sevgi veremez demişler. Yani sevgi veremez. Şefkat gösteremez. Merhamet onun şeyinde. Yani tam insanlıca şeyler.
Yani onun için bence daha çok kaynağı hak ediyor. Yani bu problem aşılana kadar çalışan arkadaşların haklarının verilmesi, insani bir düzeye çekilmesi yavaş yavaş da bu arkadaşlarımız. Hani eskiden öyleydi. Mezun olduğunda öğretmen atanacağını biliyordu. Haziran'da mezun olduysa öğretmenlik maaşı başlıyormuş. İşte Eylül'de gidip ders başı yapıyor ki bu çok daha tercih edilecek bir sistem. İnşallah oraya gelir ülkemiz.
Siz bunu rapor halinde sunuyorsunuz.
Çok.
Devlete, yani, değil mi? Eğitim bir sen.
Tabii. Yani bizim sendika olarak eğitimin bütün parametrelerini ölçen eğitime bakış bir rapor düzenliyoruz. Birkaç senedir genel merkezimiz bunu yapıyor. Orada birçok problem, birçok hani gelecekte işte gidişat şuna doğru tespit ettiğimiz birçok başlık var. Her yıl yayınlıyoruz onu.
Ya bilmiyorum tabii eğitimin birçok başlığı vardır sorun olarak değil mi? Ben yani bu kadar yakıcı çünkü 100 bin insan ve bunların ya bir kısmı herhalde yani gençlik döneminde aile kuracak bir şeyde hayata atılacak şeyde bir kısmı belki ailesi vesaire var değil mi? Çoluk çocuğu var.
Büyük bir dram yaşanıyor aslında. Geçen Medeniyet Üniversitesi'nden öğrencilere eğitim fakültesinde öğrencilere hocalar görev vermiş. Hani sendikaların eğitim görüşlerini karşılaştırmalı rapor edin diye. Bir grup öğrenci geldi. O grubun içerisinden bir öğrenci dedi ki başkanım ben işte tarih öğretmenliğini okudum. Atanamadım. Tarih alanında daha az öğrenciydim. Bu sefer döndüm. İkinci defa okul öncesi okuyorum. Çünkü okul öncesinde daha çok atanma şansım var. Şimdi insanlar hani bu kadar öğretmenliği de talep ediyor.
Evet.
Yani ve işte hayatın kendi dinamikler içerisinde bir işleyişi var. Orada bulmuş çareyi. Diyor ki ben hani 4 sene sınavla uğraştım hiç atanamamaktansa giderim okul öncesini okurum ve buradan atanırım diye. Yani bunlardan ders almak lazım.
Sonuna doğru geliyoruz. Size şimdi yeni Milli Eğitim Bakanımız artık yeniliği geçiyor.
Eskiyor yavaş
geçiyor. Bu geçen sürede ne tür olumlu şeyler oldu? Böyle birkaç madde gözlemleriniz Neler?
Sizinle en son program yaptığımızda Eğitim Vizyon Belgesi henüz yayınlanmamıştı.
Evet, doğru.
Zannedersem. Bu vizyon belgesinin giriş kısmı çok sahip çıkabileceğimiz ve bizi heyecanlandıran bir bölüm var. İşte eğitim felsefesini.
Ben de birkaç yazıda da şeyde evet, bahsettim.
Hani işte Anadolu'nun kadim değerlerine vurgu yapıyor, insan fıtratına vurgu yapıyor. İşte hani bireyi önemseyen.
Ahlak diyor, ahlak, kalp
ahlak,
diyor.
Ahlak, evet. O kısmı güzel.
Evet.
Süreç içerisinde ne oldu? Bu vizyon belgesinin yayınlandığı gün Türkiye andımız tartışmasına itildi ya, birileri tarafından. Bu tartışma bu vizyon belgesinin etkisine eğitimin ya. Türkiye'de manşet olmasına en azından birkaç gün birinci madde gündem maddesi eğitim olmasına engel oldu. Böyle bir şanssızlık oldu. Belki şanssızlık değil, birilerinin özel planıydı belki. Mevcut geldiğimiz durumda şu, ortada bir vizyon belgesi var ama bunun sahibi yok gibi. Yani hangi bakan yardımcısının sorumluluğunda kim bununla kim ilgili ne yapıyor? Evet. Şimdi mesela en önemli konu, insanlar vizyon belgesinin felsefe kısmından herkes bir şey anlamıyor ama pratikte bugün yaşanan eğitim problemlerine bu vizyon belgesi ne diyor dediğimizde bakanımız diyor ki bunu süreç içerisinde biz için dolduracağız. Peki ama insanlar şunu bekliyor. Şimdi bu öğretim yılı 2018-2019 öğretim yılının sonunda ortaokuldan liseye geçen çocuklar geçen seneki adrese dayalı sistemine geçecek. Yani sınav yapılacak. Evet. Ama biz bunu daha sonra orta öğretimi yapılandırarak dönüştüreceğiz. Şimdi bu bir iki ay içerisinde siz 2019-2020 öğretim yılının sonunda kuracağınız sistemi bu vizyon belgesinin bakış açısıyla kamuoyuna bugün tartıştırmayıp ortaya bir model koymazsanız oraya da yetiştirme şansınız yok.
Evet.
Şimdi bir belge hazırladık. Güzel. İşte hedefleri var. İşte takvime bağlanmış. Hani biz işte akşamdan sabaha pat diye değişiklik yapmayacağız. Bundan zaten ne değişti. Ama hani bir sahibini, bir yol haritasını. Şimdi bakanına yapılan en önemli eleştiri, hatta bunu önemli yazarlar da yazdı. Dediler ki tamam hala gelecek şeyi kullanıyorsun. Hmm. Yani ne zaman yapacaksın? İşin başında olduğunu farkında değil misin? Diye bir eleştiri var.
Söyler
insanlar. Böyle bir gerçeğimiz var. Evet. Hani biraz daha pratiğe dönüp biraz daha işte hani böyle günün acil köşe taşı problemlerine bu vizyon belgesi şu çözümü getiriyor demeye ihtiyaç var.
Evet. Çok teşekkür ederiz. Son sözü
ben teşekkür.
Bugünün işte gündemini belirleyen Mahmut Balta hocamıza şey yapalım. Özel eğitim meslek okulu
çok
müdürü.
Teşekkür ederim.
Engelli çocuklarımız, onların eğitimi. Yani son ne söylersiniz
ya
bu alanla ilgili?
Son şunu söylemek isterim. Türkiye'de tabii engelli kişilerin birçok sorunu var ama yani ön plana çıkan böyle 4-5 tane başat sorun var. Özellikle mimari sorunlar yani
okulların
ve genel sosyal hayatın yani
yolların
evet, yani evet. bizim mimari anlayışımızda maalesef hiçbir şekilde engelli bireylere yönelik bir çalışma yok. Bir evet. ayrıntı yok. Bu mimari sorunlar o kadar etkiliyor ki şimdi mimari bir sorun olduğu zaman ikinci bir sorun olan sosyalleşmeyi de tetikliyor. Çünkü insanların sosyalleşebilmeleri için evlerinden çıkmaları lazım. İşe gitmeleri lazım.
Evet.
Arkadaş edinmeleri lazım. Ama şimdi altıncı katta oturan ve engelli rampası olmayan, engelli asansörü olmayan bir vatandaş evinden çıkıp dışarıya gidemediği zaman sosyalleşemeyecektir.
Doğru.
Şimdi bizim en büyük sorunumuz mesela işte yurt dışından gelenler diyor ki ya yurt dışında engelli ne kadar fazla diyor. Aslında bizde daha fazla ama orada biraz daha dışarı çıkabiliyorlar. Yani orada görünürler mimari yaptığından dolayı. Dolayısıyla bu çok es geçilen bir şey ama mimari sorunlar maalesef çok önemli bir sorun. Diğeri işsizlikle ilgili sorunlar. Yani burada biz kendi öğrencilerimizden de görüyoruz. İşverenlerde çok enteresan bir şey var. Şimdi aldığı zaman yani o öğrenciyi ya da o kişiyi engelli diye alıyor. Belli bir süre sonra onun engelli olduğunu unutup normal bir kişinin performansı neyse ondan da onu beklemeye başlıyor.
Sonra da yük gibi görüyor.
Sonra da öyle görüyor. Halbuki bu hiçbir zaman normal biri gibi bir performans gösteremeyecektir.
Zaten mesela, devlet o kadroyu onun için belirlemiş değil mi?
Ve bundan normal bir performans beklediği için de maalesef gitgide artık buna farklı bir gözle bakıyor ve işine son veriyorlar. Yani öyle de ciddi bir sorunumuz var. Diğeri eğitimle ilgili sorunlar var. Yani okuyamama, okullarda eğitim alamama veya gittikleri okullarda istedikleri şartların olmamasından dolayı maalesef eğitimle ilgili de ciddi anlamda engellilerin sorunları var. Biz bunları toplumsal bir duyarlılıkla hep beraber el ele vererek inşallah aşacağız. Her zaman söylüyoruz. Yani engel bedende değil, yürektedir.
Evet, engel beden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmaları programındaydık. Bugünkü konuğum Mahmut Balta hocamız, bir engelli okulda yöneticilik yapıyor. Diğer konuğum da Talat Yavuz Bey, Eğitim Birsen 4. Bölge Şube Başkanı. Engelli eğitimi konuştuk. Bir de ücretli öğretmenler problemini geniş biçimde konuştuk. Hayırlı günler diliyoruz. Engelsiz, engellerin yürekte olmadığı, ücretli öğretmenler probleminin halledildiği ve onların yüreklerine engel olmadığı bir süreci inşallah çözümü ümit ederek kapatalım. Hayırlı günler diliyoruz. Evet.